Budala, Dostoyevski.
Ayrım 54.
Prens çevresine bakınıyor, sanki bir yanıt, bir karar bekliyordu. Herkes bu beklenmedik, doğal olmayan, görünüşte hiçbir nedeni olmayan bu davranışın yarattığı ezici şaşkınlık içindeydi. Prensin bu davranışı nedense garip bir olaya da neden oldu. Aglaé birdenbire parladı. Bunu ne diye burada söylüyorsunuz? Niçin onlara söylüyorsunuz? Onlara, onlara! Genç kız son derece öfkelenmiş görünüyordu. Gözleri alev saçıyordu. Prens önünde sessizce, ağzını açmadan duruyordu. Sararmıştı. Aglaé taştı. Burada bu sözlerin söyleneceği tek bir kişi bile yok. Buradakilerin hiçbiri sizin tırnağınız olamaz. Zekanız da kalbiniz de hepsinden kat kat üstün. Siz herkesten daha namuslu, herkesten daha soylu, herkesten daha iyi, herkesten daha yüce, herkesten daha akıllısınız. Burada yere düşürdüğünüz mendili eğilip almaya layık olmayanlar var. O halde neden kendinizi bu kadar alçaltıp yeriyorsunuz? Niçin içinizdeki her şeyi yıkıyorsunuz? Neden sizde gururun damlası yok? Lizaveta Prokofievna ellerini birbirine vurdu. Aman tanrım, kimin aklına gelirdi? Kolya coşkunluğa kapılmış, zavallı şövalye diye haykırıyordu. Susunuz. Aglaé sınır tanımayan, her engeli aşacak sinirli bir tavırla annesine saldırdı. Evimizde ne hakla bana hakaret ediyorlar? Niçin herkes huzurumu kaçırıyor? Prens niçin şu 3 gündür sizin yüzünüzden bana rahat yüzü göstermediler? Şunu iyi bilin, sizinle asla evlenmeyeceğim. Kesinlikle, asla. Bunu kafanıza iyice sokun. Sizin gibi gülünç bir adamla evlenilir mi? Aynaya bir bakın, şu halinizi görün bir. Niçin, niçin sizinle evleneceğim? Niye takılıyorlar bana? Bunu bilmeniz gerekir. Siz söylediniz, besbelli. Adelaide korku içinde... ''Kim takıldı sana?'' diye mırıldandı. ''Aklımızdan bile geçmedi'' diye bağırdı Aleksandra Ivanovna. ''Bu konuda tek söz edilmedi.'' Lizaveta Prokofievna öfkeden titriyordu. ''Kimmiş o takılan? Ne zaman? Kim söyledi bunları? Sayıklıyor mu yoksa?'' Hepsi, hepsi, herkes. 3 gündür tutturdular. Dünyada evlenmem onunla. Dünyada. Aglaé bunları bağırdıktan sonra acı acı ağlamaya başladı. Yüzünü mendille örttü, kendini sandalyeye attı. O seni isteme, prens elinde olmadan, sizi istemedim ki Aglaé Ivanovna, deyiverdi. Lizaveta Prokofievna şaşkınlık, öfke ve dehşetle, aa, bu nasıl söz, diye tıkanır gibi oldu. Kulaklarına inanmak istemiyordu. Demek istedim ki, prens titriyordu. Aglaé Ivanovna'ya açıklamak onuruna ermek istediğim, niyetim yoktu. Yani evlenme önerisinde bulunmak onurumu kazanmadığımı... Hem de hiçbir zaman. Bunda hiç suçum yok Aglaé Ivanovna. İnanın yok. Hiçbir zaman da istemeyeceğim. Kendiniz göreceksiniz. İnanın. %100 kötü birisi hakkımda böyle bir iftirada bulunmuş olacak. Siz yüreğinizi rahat tutun. Prens bunu söylerken Aglaé'ye yaklaştı. Aglaé yüzünü örttüğü mendili kaldırdı. Hızlı bir bakışla prensin korku dolu yüzüne baktı. Sözlerinin anlamını kavradı ve birdenbire yüzüne karşı neşeli, alaylı kahkahalar kopardı. Adelaide da prense baktıktan sonra dayanamadı, kardeşine katıldı. Öbürü gibi durdurulmaz, okullu çocuklara özgü şen kahkahalarla gülmeye başladı. Onlara bakarak o anda gülümseyen prens de, yüzünde beliren sevinç ve mutlulukla, ''Çok şükür, çok şükür'' diye tekrarladı. Bu kez Aleksandra da dayanamadı, o da içten gülmeye başladı. Deliler, diye mırıldandı Lizaveta Prokofievna. İnsanı ya korkuturlar ya da... Prens Seyçe'ye de gülüyordu. Yevgeni Pavlovich de. Kolye kahkahadan kırılıyordu. Herkese bakarak prens de gülüyordu. Adelaide bağırıyordu. Hadi gezmeye gidelim, gezmeye gidelim. Hep birlikte ama, prens de bizimle gelsin. Ne sevimli adam bu, değil mi Aglaé? Değil mi anne? Onu mutlaka öpüp kucaklamak isterim. Aglaé ile deminki konuşması için. Maman, izin verin de öpeyim onu. Aglaé, prensini öpmeme izin ver. Afacan kız bunları bağıra bağıra söyledikten sonra gerçekten bir sıçrayışla prense yaklaştı, alnından öptü. Prens onun ellerini yakaladı ve o kadar sıktı ki Adelaide az kalsın bağıracaktı. Sonra sonsuz bir sevinçle baktı ve birdenbire hızlı bir hareketle genç kızın elini dudaklarına götürerek 3 kez öptü. Aglaé, hadi gidelim diye seslendi. Prens, siz benimle birlikte yürüyeceksiniz. Olur mu maman? Beni reddeden nişanlımla. Demek benden sonsuza dek vazgeçtiniz. Öyle mi prens? Böyle değil. Bayanlara kol böyle uzatılmaz. Bayanın koluna nasıl girilir bilmiyor musunuz? Bakın şöyle. Hadi gidelim. Herkesin önünden gidelim. Benimle herkesin önünden tit ti a tit ti yürür müsünüz? Dipnot baş başa. Aglaya durmadan gevezelik ediyor, arada bir gülüyordu. Lizaveta Prokofievna bilmediği bir nedenle sevinerek, çok şükür, çok şükür diye mırıldanıyordu. Prensesçe, tuhaf insanlar diye düşündü. Yapan Çinlerle tanıştığından beri belki 100. kez düşünüyordu bunu. Ama bir yandan da bu tuhaf insanlardan hoşlanıyordu. Prens Mışkin içlerinde belki de en beğendiğiydi. Gezmeye çıktıkları zaman Prensesçe biraz somurtmuş, düşünceli gibiydi. Yevgeni Pavlovich çok neşeli görünüyordu. İstasyona kadar Aleksandra ile Adelaida'yı boyuna güldürdü. Ama kızlar şakalarına öyle aceleyle gülüyorlardı ki, Yevgeni Pavlovich onu hiç dinlemediklerinden kuşkulanmaya başlamıştı. Bu buluşundan sonra birden, nedenini açıklamadan, bol bol ve içten, bu yapısında vardı, kahkahalarla güldü. Bayram neşesi içindeki iki kardeş önden giden Agla ile prense bakıyorlardı. Küçük kardeşlerinin anlaşılmaz davranışları onlar için büyük bir soru işaretiydi. Serçe besbelli eğlendirmek için Lizaveta Prokofievna'ya şundan bundan söz ediyor, iyice canını sıkıyordu. Hanımefendinin kafası allak bullaktı. Adama rastgele yanıtlar veriyor, bazen de büsbütün karşılıksız bırakıyordu. Ama Aglaya Ivanovna'nın anlaşılmaz davranışları bitmek bilmiyordu. O akşam bu davranışların sonuncusu da prensin payına düştü. Aglaya köşkten 100 adım kadar uzaklaştıktan sonra yanında sessizce yürüyen kavalyesine duyulur duyulmaz bir sesle "Sağ bakın" diye aceleyle fısıldadı. Prens baktı. "Dikkatli bakın. Parkta 3 büyük ağacın yanındaki şu sırayı görüyor musunuz? Yeşil sırayı." Prens gördüğünü söyledi. "Hoşlandınız mı buradan? Ben bazen sabah 7'de, daha kimse kalkmadan buraya tek başıma oturmaya gelirim." Prens yerin çok güzel olduğunu mırıldandı. "Şimdi ayrılın benden, artık sizinle kol kola yürümek istemiyorum. Ya da kol kola gidelim ama hiç konuşmayın benimle, başımı dinlemek istiyorum." Bu uyarı hiç de gerekli değildi. Prens emredilmese de yol boyunca ağız açacağı benzemiyordu. Yeşil sıra sözünü duyunca kalbi hızla çarpmaya başladı. Az sonra toparlandı. Aklına gelen anlamsız düşünceyi utançla kafasından uzaklaştırdı. Pavlovsk istasyonunda hafta arasında toplanan halkın pazar ve bayram günleri şehirden gelen her çeşit insandan daha seçkin olduğunu herkes bilir. Elbiseler bayramlık değildir ama zariftir. Müziğe gelmek alışkanlık halini almıştır. Belki bütün bahçe orkestraları içinde en iyisi olan orkestra yeni parçalar çalar. Ortada içten bir aile havası estiği halde herkes terbiyeli ve ciddidir. Tanıdıklar, yazlıkta oturanlar birbirini seyretmeye gelirler. Çoğunluk bundan büyük bir zevk alır, hem de yalnızca bunun için gelir. Ama müzik dinlemeye gelenler de vardır. Pek seyrek olarak gürültü patırdı çıkar. Ama bunsuz da olmaz zaten. Tatlı ve kalabalık bir akşamdı. Orkestranın çevresindeki bütün yerler doluydu. Bizimkiler biraz kenarda, istasyonun soldaki çıkışına yakın sandalyelere oturdular. Kalabalık ve müzik Lizaveta Prokofievna'yı canlandırır gibi oldu. Genç kızlar da neşelendiler. Hemen birkaç ahbap gördüler. Uzaktan bazılarına başlarıyla selamlar verdiler. Bazı tuhaflıkların farkına vardılar. Aralarında bunları konuşup alaylı alaylı gülüştüler. Yevgeni Pavlovich de sağa sola selamlar dağıtıyordu. Hala yan yana duran Aglaya ile prens bazılarının dikkatini çekti. Çok geçmeden tanıdık gençlerden birkaçı, genç kızlarla anneleri yanlarına geldi. 2-3 kişi konuşmak için orada kaldılar. Hepsi Yevgeni Pavlovich'in arkadaşlarıydı. Aralarında çok güzel, çok neşeli ve çok konuşkan bir genç subay vardı. Hemen Aglaya ile konuşmaya başladı. Dikkatini çekmek için büyük çaba gösteriyordu. Aglaya ona karşı çok sevecendi, boyuna gülüyordu. Yevgeni Pavlovich arkadaşıyla tanıştırmak için prensten izin istedi. Prens ondan ne istediklerini pek anlayamadı ama tanışma işi oluverdi. Selamlaştılar, birbirlerine el uzattılar. Yevgeni Pavlovich'in arkadaşı ona bir şey sordu. Prens yanıt vermedi ya da kendi kendine o kadar tuhaf bir şey mırıldandı ki, subay önce ona dikkatle baktı, sonra Yevgeni Pavlovich'e dönerek bu tanışmayı nereden çıkardığını anladığını göstermek ister gibi gülümsedi. Yeniden Aglaya ile ilgilendi. Aglaya'nın o anda kızardığını yalnızca Yevgeni Pavlovich fark etti. Prens başkalarının Aglaya ile konuştuklarının, ona kur yaptıklarının farkında bile değildi. Bazı anlarda onun yanında oturduğunu bile unutuyorlardı. Zaman zaman bir yere gitmek, buradan büsbütün kaybolmak istiyordu. Düşünceleriyle baş başa kalmak, hiç kimsenin onun nerede olduğunu bilmemesi için karanlık, ıssız bir köşeye kaçmak istiyordu. Ya da hiç değilse evinde, taraçasında olmalıydı. Orada ne çocuklar, ne Lebedev, ne de başka birisi bulunmalıydı. Kendini kanepenin üzerine atmalı, yüzünü yastığa gömerek bütün gün, bütün gece, belki bir gün daha öylece kalmalıydı. Bazı anlarda dağları gözünün önüne getiriyordu. Dağlarda unutamadığı, her zaman hatırlamayı sevdiği bir nokta vardı ki, İsviçre'deyken orada gezmekten, oradan aşağıya, köye, Çağlayan'ın belli belirsiz görünen beyaz şeridine, ak bulutlara, terk edilmiş eski şatoya bakmaktan pek hoşlanırdı. Şimdi orada olmayı, yalnızca bir şeyi, bütün ömrünce 1000 seneye yetecek bu şeyi düşünmek isterdi. Burada herkes onu unutsundu. Bu gerekliydi de. Onu hiç tanımamış olsalar, bunların hepsi bir düşün içinde geçmiş olsa daha da iyiydi. Zaten düş de gerçek de bir değil miydi? Prens birden dönerek Aglaya'ya bakmaya başladı. 5 dakikadır gözlerini kızın yüzünden ayırmadan bakıyordu. Ama bakışları garipti. Sanki çok uzaklardaki bir şeye ya da aslına değil de resmine bakıyormuş gibiydi. Aglaya çevresiyle neşeli, gülüşmeli konuşmasını birdenbire keserek, ''Neden bana öyle bakıyorsunuz prens?'' dedi. ''Korkuyorum sizden. Bana elinizi uzatıp parmağınızla yüzüme dokunmak istiyorsunuz gibi geliyor. Yevgeni Pavlovich, prens böyle bakıyor bana değil mi?'' Prens onunla konuşulmasına şaşıyormuş gibi dinledi. Söylenenleri tam anlamışa benzemiyordu. Çevredekilerin gülmeye başladığını görünce o da güldü. Gülüşmeler büsbütün arttı. Gülmeye pek meraklı olan subay kahkahadan katılıyordu. Aglaya birdenbire "Budala!" diye mırıldandı. Lizaveta Prokofievna da diş gıcırdatarak "Aman tanrım, onun böyle bir olabilir mi? Bütün bütün deli mi olacak?" diye söylendi. Aleksandra annesinin kulağına eğilerek "Şaka bu," diye fısıldadı. Tıpkı geçen günkü zavallı şövalye şakası gibi. Yalnızca bu. Aglaya onu gene kendince diline doladı. Ama artık biraz ileri gidiyor. Buna bir son vermelim aman. Demin bir aktris gibi kırıtıp kasılıyordu. Hepimiz altından ne çıkacak diye ürktük doğrusu. Lizaveta Prokofievna da onun gibi fısıldayarak "İyi ki böyle bir budalaya rastladı," büyük kızının söyledikleri onu biraz yatıştırmıştı. Prens herhalde kendisi için budala denildiğini duymuş, ürpermişti. Ama ürpermesi hemen unutuverdiği budala sözcüğünden gelmiyordu. Onu ürperten başka bir şeydi. Kalabalığın içinden, nerede, hangi noktada olduğunu tam çıkaramasa da, ona pek uzak olmayan bir yerden kıvırcık, siyah saçlı, solgun gülümsemesiyle bakışlarıyla pek tanıdık bir yüz hızla geçip kaybolmuştu. Ama bunu gerçekten görmemiş, hayal etmiş de olabilirdi. O hayalden şimdi gözlerinin önünde yalnızca çarpık bir gülümseme, bir çift göz, bir de hemen geçip kaybolan o kimseye ait yeşil bir boyun bağı kalmıştı. Gördüğü kimsenin kalabalıkta mı kaybolduğunu, istasyona mı süzülüverdiğini prens kesinlikle çıkaramıyordu. Az sonra çevresini hızla ve merakla gözden geçirmeye başladı. Gördüğü hayal ikincisinin de müjdecisi olabilirdi. Bu %100 olabilirdi. Prens istasyona giderken böyle bir rastlantıyı düşünmüş de olabilirdi. Ama istasyona giderken buraya geleceğini bilmiyordu ki. Bu kadar bitkin halde olmayıp dikkatini toplayabilseydi, daha bir çeyrek saat önce Aglaya'nın ara sıra merakla bir şeyler arar gibi çevresini kolladığını fark edebilirdi. Şimdi merakını gizlice belli edince Aglaya da heyecanlandı. Prens'in her dönüşünde o da başını çevirmeye başladı. Ama bu merak çabuk giderildi. Prens ve Yapanşin grubunun yakınında oturdukları istasyonun yan kapısında yaklaşık olarak 10 kişilik bir kalabalık göründü. Başlarındaki 3 kadından ikisi son derece güzeldi. Bu yüzden peşlerinden bunca kişiyi sürüklemelerini de doğal karşılamak gerekiyordu. Ama aşıklı maşuklu topluluk buranın müziğe gelmiş halkından bambaşka bir görünüşteydi. Onları hemen herkes gördü ama çoğunluk görmez diye geldi. Ancak gençlerden bazıları bakarak birbirlerine bir şeyler fısıldayıp gülümsediler. Zaten onları görmemek de mümkün değildi. Kendilerini isteyerek sergiliyorlar, bağıra çağıra gülüşüyorlardı. Çoğu sarhoşa benziyordu. Oysa bazıları oldukça şık ve zarif elbiseler giymişlerdi. Gene de aralarında garip kılıklı, garip biçimde alevlenmiş yüzlerle pek acayip insanlar vardı.
Ayrım sonu.